أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عنكبوت سورة 45. آيت. قرآن الكريم ده زمان زمان Allah Kur'an'ın varlık nedenini hatırlatan ayetler sıralar. Mesela Yasin suresinde لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ayeti anlam itibariyle bunu çağrıştırır. Bir toplum ki babaları uyarılmamış, ne kadar sarsarsanız sarsın, uyarmaya çalışın, uyandırmaya çalışın, kimi insanlar uyandırılamazlar, uyandırılamaz oluşları çocuklarının da aynı duyguyla muamele görmesine engeldir. Yani eğer babaları uyarılmamışsa, babaları uyarıya olumlu cevap vermemişse, çocuklarını uyarın hiç olmazsa, belli olmaz, belki onlardan gelen bir toplum, bir nesil uyarıyı kabul edebilir, olumlu cevap verebilir. Veya yine Yasin suresinin 70. ayeti aynı konuda. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ canlı ruhu olan Kur'an'la beraber iman sahibi insanların cennet ve cehennem uyarısıyla karşı karşıya kalmaları ama bu uyarıdan nasibi olmayan, yani uyarılmayan ya da Allah ne derse desin onu yok sayan, peygamberin bütün hayatını ortadan kaldırmayı planlayan insanlara da azap ve ikabın gerçekleşmesi konusunda işte bu Kur'an. Onun görevi bu, varlık sebebi bu diyor sanki Yasin 70. ayet. Ankebut 45'teyiz. O da benzerini söyler bize. Ütlü ma uhiye ileyke minel kitab ve akimis salah. Sana bu kitabı gönderiyoruz ama sen bu kitap nedeniyle kendi kendine bir plan program yapmak hakkına sahip değilsin. Bu kitap sana program getiriyor. Bu kitap sana çözüm getiriyor. Bu kitap sana hayatı anlatıyor. Zaten bu kitabın kitap oluşu denge ve düzen anlamına, hayat ve memat anlamına, doğum ve ölüm anlamına gerçeklerin bildirilişi demektir. Demek ki kitap yasa ve yazgıdır. İnsanlar o yasadan, o yazgıdan haberdar olacaklar. Yani Allah vahyedecek, içlerinden birini seçip ona bu bilgileri gönderecek. Sonra da insanlar bunu okudukları halde peşi sıra gitmeyecekler. O zaman tilavet olmaz ki. Bu kitabı okuyacaklar, sonra onu hayatın kuralı kabul etmeyecekler. Okuma kendilerine mesaj vermeyecek, yani eylem adına, söylem adına ne yapacaklarını bildirmeyecek. O zaman kıraat olmaz ki. Bu kitabı okuyacaklar, evlerinde bulunduracaklar, hatta okuma gündemleri oluşturacaklar. Sonra da kitabın hiçbir yasası, yazgısı, hiçbir kuralı onları enterese etmeyecek, ilgilendirmeyecek, eyvallahlar olmayacak. O zaman kitap olmaz ki. Bu kitabı okuyacaklar ama hak nedir, batıl nedir fark etmeyecekler. Ne yaparlarsa lehlerine, ne olursa aleyhlerine olurmuş. Onun üzerinde durmayacaklar, duramayacaklar. Yani kitap kendilerine bir Furkan bahşetmeyecek. O zaman Furkan'la tanışmış olmazlar ki. Hem kitabı okuyacaklar, hem hidayeti tanımayacaklar. Cennet yoluna nasıl gidilirmiş? Ne yaparlarsa Allah razı, değilse gazap edermiş, bunun farkına varamayacaklar. Yani kitapları huden, hidayet rehberi olmayacak, o zaman kitap okumamışlar ki. Siz sayın geriye kalanları, kitabın kitap olma özelliğidir bunlar. Hem kitap olacak, hem Allah'tan geldiğini kabul etmeyeceksiniz. Hem kitap olacak, hem değişmeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, itiraz kabul etmez, gerçek olduğunu bilmeyeceksiniz. Nasıl kitap o zaman? Ütlü, tilavet et, peşi sıra git, takıl peşine, hayatını öyle yaşa. Ma uhiye ileyke minel kitab. Rabbin sana neler vahyettiyse, Allah'tan sana geldiyse vahiy olarak, işte onlar kitaptır, kitabedir, yasadır, yazgıdır. Yazıttır, değişmez, değiştirilemez kurallardır. İşte onlar peşi sıra git. Onları dinle. Onlarla hayatını sürdür, yaşa, yaşat. Ve akimus salah. Ve bunu günlük program olarak, plan ve proje olarak namazla yaşa. Namazı ikame et, var kıl, ayakta tut. Çadırın orta direği gibi mi? Daha. Peki bel kemiği gibi mi? Ayakta tutuyor ya bizi daha. Çünkü beliniz ne kadar sağlamsa, ayaklarınız, kemikleriniz kırıksa nasıl ayakta duramayacağınızı biliyorsunuz. Ayak kemikleri de daha sapasağlam olabilir. Bütün vücudun tüm kemikleri baştan sona omurgası dahil sapasağlam, sımsıkı duruyordur ama kafanız ağrıyorsa, gözünüz patlıyorsa, kulağınız dertliyse ya da içinizde bir sıkıntısı varsa siz ayakta duramıyor. Yani yerle bir olmuşsunuz, sürünüyorsunuz değil mi? İşte namaz öylece dini ayakta tutar. Her şeyle. Allah'tan mesaj almak adına, bunu hayata uygulamak adına, Bakara'yı yaşamak ama Bakara'yı öğrenmek adına, Ali İmran'la bir olmak ama Ali İmran'ı uygulamak adına, işte öyle bir namaz. Biliyorsunuz, namazda kıyam vardır, kıraatla birlik, rükû vardır, secde ile birlik, tekbir alırsınız başta ama sonunda oturursunuz. Bütün bunlardan ayrı ön hazırlıkları olmalıdır. Abdest almak zorundasınız. Elbiseniz, vücudunuz ve namaz kıldığınız yer İslam'ın önerisine, İslam'ın kurallarına göre temiz, tertemiz olmalıdır. Kıbleye dönmek zorundasınız. Ne tarafa döneceğinizin bilinciyle hangi vakittesiniz, ne kılıyorsunuz, neden kılıyorsunuz bilmek zorundasınız. Niyetiniz halis, kalbiniz temiz olmalı. Evet. Ama bütün bunlar, hani klasik sayıma göre 12 şart vardı ya, 12 onsuz olmaz özellik vardı ya namaz için, işte bütün bunların tümü bir tanesi üzerine bina edilebilir. Yani oturamayabiliyor musun? Uzat ayaklarını. Ayakta durman çok mu güç? Oturarak kıl. Peki abdest almana engeller var? Tamam, almadan. Teyemmüm mü? Onu da yapamıyorsan yine mümkün. Kıbleye dönmek çok mu zor senin için? Bilemedin, bulamadın mı? Dönebildiğin taraf. Vaktin girdiğini anlayamadın mı? Tamam, sen sence yapabildiğin kadarını ayarla. Peki niyet, yani kıraat, yani dille, kalple olması gerekenler, işte onlarsız olur mu söyle? Kıraat olmadan, yani Kur'an okunmadan, Kur'an'da denilenlerin Allah kitabı olduğu bilinmeden ve bu iş Allah için yapılmadan namaz olur mu? İşte öyle bir namaz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Bütün fuhşiyatı, münkeratı, yanlışları, hataları, eksikleri veya akla gelebilecek tüm nekre işleri, olumsuz işleri ortadan kaldırır. İçki kumar mı? Daha sayın. Yetmez o kadar. Peki fuhuş zina mı? Daha sayın, dahası. Başka ne var toplumda? Sosyal, ekonomik, bireysel, siyasal, toplumsal, ne varsa aklınıza gelen bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya mı niyetlendiniz? Hadi İslam'ın istediği gibi, Allah'ın dediği gibi, peygamberin uyguladığı gibi, bize önerdiği gibi namaz kılın. Çünkü namaz, eğer İslam'ın namazı ise tüm fuhşiyat ve münkerattan insanı kurtaracaktır, engelleyecektir, yapılmamasına zemin hazırlayacak, kurtuluşa imkan verecektir. Fakat tersinden okuyun isterseniz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi nedeniyle, bir namaz ki eğer insan o namazı kıldığı halde fuhşiyat ve münkerattan kendisini alıkoymuyorsa o namaz, yani yanlışlarına engel olmuyorsa, hatalarını düzeltmiyorsa ya da yaptığı, yapmak istediği, niyet ettiği, peşi sıra gittiği tüm olumsuzluklar namazı nedeniyle azalmıyor, bitmiyorsa, o namaz onun için yüktür ve de Allah'tan uzaklaştırır diyor aleyhissalatü vesselam. O zaman ne yapalım, bizim namazlarımız hala biz günaha girdiğimize, suç işlediğimize, yanlış yaptığımıza göre bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. ama acele etmeyelim. Evet, böyle bir tehdit var. Fakat şöyle bir ölçü de sanırım bizi cennete daha yaklaştıracak. Şimdi mevcut kıldığımız model bir namazı değerlendirelim. Bu kadacık bile hayatımızda namaz olmasaydı diye yeniden bir daha bakalım hayatımıza. Daha kötü mü? O zaman mevcudu bırakmayalım da. Ama daha iyisini yapalım. Yani demem o ki, insanlar bu mevcut yapıda, şimdiki yapılanmasındaki kimi hareketlerine tenkidimiz oluyorsa, bu onun daha güzel olması içindir, bunu anlasınlar. Değilse, bak şimdi şu namazın var ya, senin için cennet sebebi olmalıydı. Hayatını onunla düzenlemeliydin. Allahu Ekber mi dedin, Allah'tan başka büyük tanımamalıydın. Ve la ilahe gayruk mu dedin, senden başka ilah tanımıyorum dediğinde samimi olmalıydın. Elhamdülillah diyorsan Allah'a hamd etmeliydin. Onu hamde layık bilmeliydin. İyyâke nâbud ve iyyâke nestaîn ile kulluğun sadece onaysa, öyle söylüyorsan bunu gerçekleştirmeliydin. Bu konuda başkalarına, birilerine, diğerlerine, onların yardımına muhtaç olduğun zannıyla el etek öperek ya da el pençe divan durarak, boyun bükerek yalvarmamalıydın. Sadece Allah'ı bilmeliydin güçlü, yardımına muhtaç olduğun. Huzurunda eğildiğin sadece Allah olmalıydı. Rükûya gidiyorsan bu hayatın örneği olmalıydı. Secdedeysen hep onun huzurunda sıfır olmalı, yerle bir olmalı, onun dışındakiler karşısında üzgün ama onun huzurunda köle olmalıydın gibi gibi. İşte böyle bir namaz kılın diye söyleyelim birbirimize. Ben size mi, ben bize söyleyeyim. Siz ben, bensiz ayrımının anlamsızlığını biliyoruz. Üstelik üstüne üstü Kur'an'ın huzurunda Müslümanlar, sen ben olur mu? Söyleyen ve söylenilen mi? Kur'an okuyan kendisine söylemiyorsa ne anlamı var bunun? Fakat namaz bu kadar önemli olduğu halde tüm hayatı kuşatması açısından vele zikrullahi ekber, Allah'ın gündemde tutuluşu anlamını kazanıyorsa elbette daha büyük işlevleri vardır, görevleri vardır. Allah hep gündemde olacaktır. Allah hep bizim hayatımızın onsuz olmazı, kulu kölesi olacağımız varlık, hayatımıza program çizen varlık olmalıdır. Namaz, sonra zikir. Zikir denilince aklınıza ne gelir bilmem. Fakat zikrin bugünkü kullanılan yaygın kelime karşılığı olarak gündem deseniz. Hani bir toplantı yaparsınız. Bu topladığınız insanlar kardeşleriniz olabilir, aile meclisidir belki de. Hanımınız, oğlunuz ve kızınızla da yapabilirsiniz bu toplantıyı. Peki gündem ne dersiniz? Ya da derler size baba ya da anne, nedir gündem? Yani ne konuşmak için oradasınız? Neyi açığa çıkaracak, neyi konuşacak, neyi hatıralarınızda canlı tuttuğunuzu ifade edeceksiniz, söyleyin. Zikir. Yani insanlar hayatın her kademesinde, tüm zaman birimlerinde, ama mekanı yaşıyoruz. Mekanın her bir kademesinde, o konumda, o durumda bizden Allah ne istiyor onu hatırlamalı ve onu uygulamalıyız ya, işte buna zikir diyoruz. Böylece Bakarasından Ali İmran'ına, Fatihasından Nas'ına, Yasin'inden Taha'sına, bütün Kur'an'dakileri bileceğiz ki hayatımızın hangi kademesinde neyi açığa çıkaracağımızı, o sorunları hangi ayetlerle, o problemleri hangi surelerle çözeceğimizi yeniden düşüneceğiz. Söyleyin, Allah'ı zikir, Allah'ı gündemde tutmak, yani hep onun kulu kölesi olduğumuzu bilmek, hep onu Rab ve İlah bilmek, tek Tanrı, dahası olmaz İlah bilmek, bundan daha büyük nola? Hayatı kuşatacak bundan daha büyük bir gerçek var mı? Mümkün mü, söyleyin? Allah, işte o kadar. Dahası yok, en büyük o. Ama en büyük oluşu, azabı en büyük, mükafatı en büyük, cezası en büyük, ödüllendirmesi en büyük, haber alması daha büyüğü olmaz büyük, duyması, bilmesi, rahmeti, merhameti, şefkati, intikam alma özelliği ya da Allah'ı kendisini bize nasıl tanıttıysa işte öylece Allah eyleyen, yani Allah'ı bizim Allah bilmemiz konusunda kendisinin tanıttığı tüm özellikleriyle Allah büyüktür, daha büyüktür, en büyüktür, dahası olmayan büyüktür. İşte Allah en büyük. Onu gündemde tutmak en büyüktür. Düğünde, dernekte mi? Sayın, yetmez. Aklınıza ne geldi? Sofrada, öncesi ve sonrasında mı? Sayın, daha neler varsa. Sizin doğumunuzdan ölümünüze mi? Yetmez. Başkalarının doğum ve ölüm programında da. Yani alım ve verimde, kabul ve redde, evet ve hayırda, tamam ve devamda, iyi ve kötüde, hayır ve şerde, aklınıza gelen gelmeyende, dün bildiğiniz yarın bileceğinizde, tüm zaman kesitlerinde, bütün mekan birimlerinde, siz o durumda, o konumda Allah'ı hatırlayacak, onu nasıl razı edeceğinizi, onu nasıl memnun edeceğinizi, ne yaparsanız rızasına ulaşacağınızı, ne yaparsanız gazabına uğrayacağınızı, işte bunları gündemde tutmak, hatırlamak, hatıranızda canlı tutabilmek, işte bu Allah'ı zikirdir ve bu gerçekten kulluğun, şerefin ya da kulluk adına, ibadet adına, itaat adına, dini ayakta tutmak adına yapılabilecek şeylerin en büyüğüdür. Vallahu ya'lem ma tasnaun. Ama iddianız kendi kendinize nasıl olursa olsun, sonuç Allah'ın dediği gibi olacak. Ama Allah bilir mi? Bilir elbette. Siz ne yaparsanız, ne ederseniz, nasıl hareket ederseniz Allah hepsini bilir. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ. Sizin dininiz bu. Yani siz vahye uymak zorundasınız. Namazı kılmak zorundasınız. Öyle bir namaz ki hayatınızı düzenleyen bir namaz olmalı. Ama sadece namaz değil, hayatın tümünde Allah'ın kulu olduğunuzu unutmamalısınız. Onun huzurunda olma bilinciyle hareket etmelisiniz. Sizin dininiz, sizin hayatınız, sizi siz eden özelliklerin tümü bu. Peki sizin dışınızdaki insanlarla birliğiniz, beraberliğiniz, münasebetiniz, hareketiniz, tavrınız nola ki? وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Söyleyin bir ehli kitap ki kendisinin sizden önce kitaba nail olduğunu iddia eden, bunu gururla, şerefle ortaya koyan bir kişi ki karşınızda kendi iddiaları var ama kitabını kaybetmiş kitapsız. Yani aslında kitabı var ama kitaptan haberi yok. Yani Tevrat ya da İncil mi? Yani onların aslı ve esası mı? Ondan haberi var mı yok mu? Öyle değil. Yani insanlar hep böyle sanki kitabın bir sayfasını evinizde bir sosyal kitap, bir fen kitap vardı değiştirdiniz. İki takvim yaprağı koydunuz 35. sayfa yerine ya da gazeteden bir sayfa 45. sayfaya eklediniz. Böyle bozuk düzen bir sayfalı kitap zannetmeyin Tevrat'ı ve İncil'i. Yani sahabeden biri peygamberi can kulağı yok ama emanet olmayan bir kulak kendi kulağıyla dinlerken peygamberimiz diyor ki çok yakın ilim kaybolacak. İnsanlar şöyle hüsrana böyle kayba uğrayacak. Derken sahabe aman ya Resulallah biz Kur'an okuyorken okumaya devam edecekken çocuklarımıza öğretecekken onlar da okuyacakken ilim nasıl kaybolur? Allah hayrını versin senin diyor peygamberimiz. Ben de seni Medine'nin aklı başında birisi zannederdim. Düşünmüyor musun? İşte Hristiyanlar, işte Yahudiler ellerinde Allah'ın kitabı var ama onlar kaybetmişler. İşte kitabı kaybetmek budur aslında. Yani hem kitap olacak hem kitapla ilgi kaybolacak. Hem kitaba özen, hem kitaptan alış, hem kitaba veriş, hem kitapla beraberlik kaybolacak. Ne dersiniz? Bugün de öyle mi insanlar? Var mı çevrenizde tanıdıklarınız, yani evlerini, kafalarını, yapılarını, dükkan ve tezgahlarını, mal ve mülklerini, tüm ilgi ve ilişkilerini, bütün hayat programlarını kitaba göre ayarlamayan insanlar sanki kitabın özelliklerini, yazgılarını kaybetmişler mi? Ne dersiniz? Kitabın kitap olma özelliği kaybolmuş mu? Mesela bir kitap, bir kitabe düşünün ki yazısı silinmiş. Ya da yazısı var da ne demek istediği anlaşılmamış, okunmamış, söylenmemiş, ilgilenmemiş. Bir vakfiye var ki insanlar sadece resim gibi seyrediyorlar. Hatta fotokopi çektirip evlerine götürüyorlar, yüzlerine gözlerine sürüyorlar. Okundukça huşu duyuyorlar ama içindeki ayrı okudukları ayrı oluyor belki olsun. İşte böyle insanlar var mı çevrenizde? Yani ehli kitap olduğunu iddia edenler, kendilerinde kitabı var bilinenler var mı? Onlarla ancak illa billeti hiye ahsen, en güzel biçimde mücadele edin. En güzel, nasıl? Onların aklını vardırmak anlamına en güzel mi? Belki de mesela En'am suresinden öğrendiğimiz bir ayeti hatırlasak. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah'tan başka birilerine dua ve davetiye gönderenler var ya, Allah'ın yanında başka varlıklara da tanısal özellikler verilen bir toplumsal yapıyı düşünün. Orada insanlar Allah'ı tanıdıklarını, bildiklerini iddia etseler de ondan başka varlıkları ilah edinmişler ya, kulu kölesi oluyorlar ya, işte böyle insanların kendilerine, o taptıklarına değil, kendilerine sövmeyin. Niye? O sizin muhatabınız, müşteriniz. Onun iyi bir Müslüman olması gerekir. Beni Adem çünkü o. Ona sövmeyin ki o kafasızlık eder bu sefer. Şahsına tecavüzden dolayı, yani şahsına hakaretten dolayı tutar. O da bilmeden Allah'a sövüverir. Etmeyelim öyleyse. Güzel mücadele edelim. Onlara güzel anlatalım. Yani onların dinlerinin batıl olduğunu mu? Evet, ama kendilerinin iyi bir Müslüman olmaya hazır olduğunu güzel anlatalım. Mesela Kur'an'da ısrarla bir ifadeyi görüyoruz. Ya Beni İsrail, Ya Beni İsrail, Ya Beni Adem, ey Adem oğulları, ey Adem peygamberin çocukları, ey İsrail peygamberin çocukları. Öyleyse karşımızdakini hakka ve hakikate davette titiz davranalım, nazik davranalım, efendi davranalım. En güzel biçimde onlarla mücadele edelim. Yani kırmadan mı? Kırılırlarsa ayrı, ama kırmaya çalışmadan, bozmaya çalışmadan, ezmeye çalışmadan, şahsiyetlerini alt üst etmeye çalışmadan onlara güzel anlatalım. Çünkü şahsiyetini kaybetmiş, kimdir, ne tür kimlik taşımaktadır bilmemiş, neden vardır, varlığının ne anlamı vardır haberi olmamış bir adam, dostunuz olsa ne fark eder, düşmanınız olsa ne yazar. Öyle olunca gelin bu ayete yeniden kulak verelim. Yani وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Ehli kitap mı? Yani Allah'ın hayata karışma yetkisini tanıyan insanlar mı? Allah kitap gönderir, bunun bilincindeler mi? Bir Allah var biliyorlar, bir peygamber var biliyorlar, Allah peygambere kitap gönderiyor, bunun farkındalar. Böyle insanlar mı? Tatlı ama çok güzel biçimde. Ağzımıza bal sürerek mi? Ya da lokum alarak mı, ya da şekerli mi, ya da işte öyle bir güzel biçimde onlarla bir ilgi içine, bir bilgi içine girelim, anlatmaya çalışalım, güzel söyleyelim, hakaret etmeyelim, ezmeyelim, bozmayalım o insanları. Amma illellezine zalemu minhum, onlar haddi aşarlarsa, onlar hakaret ederlerse, onlar dengeyi bozarlarsa, yani onlar zulmederlerse, haksızlık ederlerse, yani onlar münasebetlerinde, İlgilerinde, konuşma ve davranış tarzlarında eğer haddi aşkın çizgiyi geçmiş zulmediyorlarsa, ha o zaman hariç biz de en güzelini ona göre ayarlayalım o zaman. Yani onlar farklı güzele layıktırlar demek ki. Hani var ya bir şiir, nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir. Nusuh, nasihat demek. İnsanlara nasihat edeceksiniz. Güzel, tatlı tanıtacak, iyi anlatacaksınız. Eğer anlamıyorsa, anlamak istemiyorsa, anlamak istemediğinde açık net ayan beyan ortaya koyuyorsa, yapacağınız iş tekdir edeceksiniz, azarlayacaksınız. Ama ondan da anlamazsa, onun hakkı kötektir artık diye ikinci bölüm öyle geliyor. Sanki bir eğitim programı. Biz ne yapacağız öyleyse? Adam zalim değilse ama bizim dini tanımıyorsa, ona zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. En güzel biçimde illa billetiye ahsen anlatın, söyleyin, öğretin, karşısında öyle durun. Yani bunu acaba nasıl yapacağız? Bu en güzeli nasıl olacak? Zalim değillerse ya da zalimlerse nasıl hareket edeceğiz? Yani burada sure bitti mi diye bekledik. Devam etmeyecek miyiz? Bakın devam eden ayetler bize ehli kitapla mücadelenin en güzel tarzını ayan beyan ortaya koyuyor. Diyor ki ve kulu, şöyle söyleyin. Tabi burada bir özet sunuluyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ama Ebu Bekir, Ömer efendilerimiz, ama Osman, Ali efendilerimiz, onlar zaten bunun güzelini ortaya koydular. Biz onlardan örnek alalım. Fakat Allah nüve bir program, öz bir program olarak bakın bize diyor ki وَقُولُوا, şöyle söyleyin bu insanlara, اَمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ. Biz, bize indirilene inandık onun güveninde, onun güvencesinde olmayı istedik. Eman ve emniyet programı olarak Allah bize ne gönderdiyse ona sarıldık, iman ettik. Ama bu sadece bizimki doğru, başka doğru yok anlamına, ilk defa biz bulduk bunu, insanlık bundan önce bulmadı, bilmedi anlamına gelmez. Çünkü benzer bir hak Allah size de sunmuştu. Bir vakitler, siz ey Hristiyan grup, siz sapmadan, kitabınızı değiştirmeden, peygamberinize Allah'ın oğlu demeden ya da ilah gözüyle bakmadan önce size de Allah böyle bir hak vermişti. Bir dönem için, bir an için, bir zaman için Allah size hak din olarak bir kitap göndermişti. Onunla amel edecektiniz. Yeni din gelinceye kadar, son kitap, son peygamber gelinceye kadar siz o kitaba göre yaşayacak. O kitap size yeni dinin geleceğini zaten müjdeleyen bir gerçekti. Biz ona da inanıyoruz. Yani bir vakitler sizin de Allah'ın kitabıyla tanıştığınıza ama onu salıverdiğinize muttali olmuşuz. Suç mu söyleyin? Dahası ve ilahuna ve ilahukum vahid. Sizin de bizim de ilahımız tektir. Biz buna da iman ediyoruz. Biz bunu da biliyoruz. İlahımız, ilahınız, tek ilah, tek Allah, kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili O. Bir vakitler İbrahim Aleyhisselam'ı Halilullah edinen ve peygamber olarak görevlendiren Allah, gün olmuş, devran dönmüş, İbrahim'in oğlu İshak'ın oğlu Yakup'un çocuklarına, Yusuf ve kardeşlerinin o grubuna, İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam'ı peygamber göndermiş, yanında Harun'la beraber onlara kitap vermiş, Tevrat vermiş, sayfalar vermiş. Söyleyin, siz onu kaybetmeseydiniz, siz onu yaşasaydınız, siz bugüne kadar onunla amel etseydiniz, sonra Zebur da size gelmişti, siz onu da gündemde tutsaydınız, Davud'a verilen bir kitabı, siz de Allah'ın tek bir ilah olduğu gerçeğini öğrenme kitabı bilseydiniz, yanına ortaklar eşler edinmeseydiniz, Üzeyr Allah'ın oğludur demeseydiniz, Allah sadece bizim ilahımız, kimsenin değil, onu kimseyle paylaşmayız demeseydiniz, söyleyin, o zaman ne farkımız olacaktı? Ve ilahuna ve ilahukum vahid, sizin de bizim de ilahımız tektir. Ama farkımız ne? Peki öyleyse, madem ki, onlar böyle diyebilir, madem ki siz bize gönderilene ama kendinize gönderilene de inanıyorsunuz, madem ki sizin de bizim de ilahımız tekmiş öyle söylüyorsunuz, peki farkımız? Farkımızı söylüyoruz. Ve nahnu lehu muslimun. Biz bu gerçeğe teslim oluyoruz. Biz bunun Müslümanıyız. Biz bunun müminiyiz. Biz buna iman ediyoruz. Biz buna İslam ediyoruz. Gelin siz de inat etmeyin. Evet, dünkü dönemde çevremizde Tevrat ve İncil'e inananlar varsa sözün özü böyle görünüyor. Allah doğruya muvaffak eylesin. Ama bugün ya, hani bugünün insanları kitap ehli olmak açısından sanki Tevratçılara, İncilcilere benziyor mu dersiniz? Adam hayatında kitabını görmemiş ve benim kitabım Kur'an diyorsa nasıl? Yani bu insanların da yapılanmalarında, kitaplanmalarında bir hata, bir kusur kabahat var mı ki? Ben mi aşırıya gidiyorum yoksa işin aslı mı böyle? Yani adam sorunca Müslümanım diyorsa ama kitabını görmemişse siz bu adama kitapsız diyebilir misiniz? Benim kitabım Kur'an ama diyor. Hayır, ben o adamın kitapsızlığını niye iddia edeyim? Neme gerek, ne kazanacağım? Ama ben o adama madem ki kitabın Kur'ansa okusan ya demek zorundayım. Tanısan ya. Peki adam, yani Beni Adem olarak erkek ya da kadın, Müslümanlığını kitabının Kur'an olduğunu iddia ediyor. Evet, okumuş da üstelik aylar öncesinde, yıllar öncesinde, ilkokul mu, ön okul mu nedir? İşte o dönemlerde biraz hatırlıyor, bir 40 yıl falan olmuş galiba. O zamanlar biraz okumuşmuş ama şimdi çok fazla bir şey hatırlamıyor. Bir elif B mi varmış, bir lam cim mi varmış, bir şeyler varmış. O kadar biliyor. Ne dersiniz? Bu adam kitapsız mı? Etmeyin. Adam inkar etmiyor. O da kitabının var olduğunu söylüyor. Peki bir üçüncü aşama. Adamın kitabı öyle var ki evinde 5 tane. Ama evde zaten 3 kişiler, hadi biri de babaannesinden, öteki de dedesinden kalmış. Onun için 5 tane. Hem ne kadar çok seviyor. Özel günlerde kemali edeple ve hürmetle başına bir beyaz eşarp ya da takke geçirerek onun huzurunda oturup okumaya çalışıyor. Her ne kadar zaman zaman gecikmeli de olsa eline aldığı oluyor kitabı. Bir başka kademe, bir başka yöntem, bir başka model, sayın siz dilediğiniz kadar. Hatta sondan başa baştan sona dilediğiniz yerden ezbere okuyacak kadar adamın kafasında kitap var, haberiniz var mı? Yani bizim teyip gibi diyorum o zaman ben. O da öyle, otomatik, hangi ayet istediğiniz çok da nefis okuyor üstelik. Ama ne dediğini onu hiç düşünmüyor ki. Teybi koyuyorsunuz kasetinizi, CD çalıyorsunuz, başlıyorsunuz. Israrla Allah'ın namaz kıl dediğini size haykırıyor, çok nefis bir kıraatla okuyor. Ama işe bak, kalkıp namaz kılmıyor bizim teyip. Kasetlerini alıp gidip şöyle abdest alsın filan etsin değil mi? Onu yapmıyor işte. Ne dersiniz? Yani hatta öyle hafız efendiler var ki her sayfanın 5. satırı, her sayfanın sondan 3. satırı, oku bakalım diyeceksin, okuyup gidecek. Nasıl olur? E okuyor adam, öyle ezberlemiş ama ne diyor Allah, peygamber ne diyor anlamıyor onu, anlamak istemiyor ya da öyle öğrenmemiş. Bu adam kitapsız mı? Olur mu öyle şey? Ne demek baştan sona hafız olacak, tümünü ezberleyecek ve siz kitapsız diyeceksiniz? Hayır, benim gönlüm razı olmuyor. Ama ta başa, yani Kur'an'ın 2. suresine, ilk mesaja dönüyorum. Bakara suresi. Diyor ki Allah, bu kitap hidayet rehberidir. Cennet yolunu tarif ederse, eğer cennet istiyorsanız, Allah'ı razı etmek istiyorsanız, cennete gitmek istiyorsanız, hadi bu kitaba sorun, danışın dediğini dinleyin. Yani siz müttaki olursanız, bu kitap size huden olacaktır. Peki, benim müttaki olmam için ne ister bu kitap benden? 1- اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Allah'ı razı etme modelini ancak Allah bize bildirir. Buna iman edeceksiniz. Gazap ve azap yollarını Allah bildirir. Yani hayatımıza karışmaya tek yetkilidir. Şöyle yapın, böyle yapmayın demeye tek yetkili Allah. Buna iman edeceksiniz. Kitapla yol bulmak için, cennet yolunu kitaba göre anlayabilmek için, kitabın dilini fark edebilmek için, kayıt şartları olarak mı diyelim, yok yakışmadıysa siz bulun bir kelime, ama ilk şart, müttaki olmanın ilk şartı, gayba iman, Allah'ın hayatınıza karışmaya tam yetkili olduğuna iman edeceksiniz. Sonra bunu, Allah'ın hayata karışma yetkisini, bedenen ve bireysel planda namazla, malen ve toplumsal planda zekatla, infakla ortaya koyacak, icra edeceksiniz, uygulayacaksınız. Yani inandık demeniz yetmez, eyleminiz, söyleminiz olacak bu konuda. Evet yaptınız. Sonra, bu kadarı da yetmez dercesine bakın, bir ayet daha geliyor karşımıza. Diyor ki Allah, وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Bu insanlar, eğer gerçekten Kur'an ile cennet yolunu bulmak istiyorlarsa, Kur'an'a farklı ama diğer kitaplara farklı iman etmeliler. Yani diğer kitaplara iman evet zorunludur. Allah insanlık tarihi boyunca hayata hep karışmıştır. İsteklerini, arzularını, beklediklerini ya da yapmayın, yapın dediklerini, emir ve nehirlerini insanlığa göndermiştir ama bunu Kur'an gibi algılamak gerekmiyor. Kur'an'a farklı iman etmek gerekiyor dercesine bakın yeni bir bölüm geliyor karşımıza. Ne dersiniz? Şöyle gibi mi? Allah Hazreti Musa'ya Tevrat diye bir kitap göndermiştir. Evet ben buna böylece inanıyorum, içindekiler haktır ama ne var ne yok bilmiyorum. Dedim mi birisi, doğru mu bu iman? Elbette, yani bilmek zorunda değil, bilmez, bilmesi gerekmez zaten o insanın. Peki bir benzerini tekrar edelim. Allah Hazreti İsa'ya İncil diye bir kitap göndermiştir. İçindekiler haktır, güzeldir, doğrudur, dost doğrudur idiydi. Ama ben ne var ne yok, hangisi doğru yanlış bilmem, bilmek zorunda da değilim. Bu da doğru mu? Böyle bir imanda güzel mi? Çok güzel. Gelelim Kur'an'a. Allah Muhammed'e Kur'an diye bir kitap göndermiş, içindekiler de çok güzelmiş, fevkaladeymiş. Aman Allah'ım, ne yapsam, nasıl etsem, o kadar mutluluk unsurları, o kadar güzellik birimleri varmış ki, evet ama ne varmış bilmem ki. Dedi mi insan, yani Kur'an'a Tevrat gibi, İncil gibi inandı mı, olmaz mı şöyle imanı? Olmaz tabii, çünkü iman birimi olarak Kur'an hayatın kitabı olmalı. Hayatı düzenlemeliyiz onunla, öyle yapılmalıydı işin aslı. Buna göre biz Allah'ın gönderdiğine inanacak, Allah'ın gönderdiğine iman ettiği iddiasıyla birileri varsa onlarla güzel münasebette bulunacak, iyi anlatacağız, zulmederlerse gerekeni yapacağız, o ayrı. Ama diyeceğiz ki, inandık bize indirilene, size indirilene de. Yani Allah size de karışmıştı, bize de. Sizin de ilahınız Allah, bizim de. Bu konuda bir ortaklığımız vardı ama biz teslim oluyoruz, siz olmuyorsunuz. Söyleyin şimdi, karşı komşunuz öyle mi? Yani onun da ilahı, sizin de ilahınız tek bir Allah mı? Güzel. Peki ona da indirilen, sana da indirilen aynı kitap mı? Güzel. Ama farkınız ne? Siz teslim olmuşsunuz, olmamış öyle mi? Sizi şimdi teslim olanlardan olarak algılayalım biz. Peki başka mesaide arkadaşınız? Hacınız, hocanız, arkadaşınız, akrabanız, tanıdığınız, bildiğiniz, konunuz, komşunuz, birileri, diğerleri, ötekiler, berikiler, söyleyin. Onlara indirilenle size indirilen aynı mı? İman ediyor musunuz? Evet, bu kitap onlara da size de indirildi değil mi? Peki sizin de ilahınız, onların da ilahı aynı mı? Hepsi tek bir Allah mı? Evet, evet. Peki farkımız? Siz teslim oldunuz değil mi? Onlar olmadılar. Peki tam tersini okuyun. Peki ya siz teslim olmayanlardan sanıyız? Öyle idiyseniz bugüne kadar, hani siz mutfağınız konusunda, siz giyim kuşamınız konusunda, siz gününüz, günleriniz konusunda, siz zevkleriniz, menfaatleriniz doğrultusunda, sizin de bizim de ilahımız, size de bize de indirilen aynı iken, siz teslim olmamışsanız, ne haber, ne yapmanız gerekiyor, hala neden bekliyorsunuz, ne olunca inanacak, ne olunca hizaya gireceksiniz? Olmaz ki öyle şey. Ve nahnu lehu muslimun. Gelin öyle diyelim, biz teslim olanlardan olalım. O kedalik. İşte aynen böyle. Enzelna ileykel kitap. Sana indirilen kitap bu. Sana kitabı bunun için indiriyoruz. Bu yasa, bu yazgı böylece devam edecek. Fellezine ateynahumul kitabe yu'minune bih. Kendilerine kitap verilenler de buna böylece iman edebilecekler. Evet, edenler bulunacak. Ve min haulâi men yu'minu bih. Kitapla ilgisiz, kitaptan habersiz, yani daha önce tarih boyunca kendi insanlığa gönderilen kitaplardan kimilerinden haber yok ya da kendilerine kitap gelmemiş insanlardan kimileri, işte onlardan da bu kitaba iman eden, bu kitabın doğrusunda imanını ayarlayanlar olacak. Ama ve ma yechadu bi ayatina illel kafirun. Kafirler var ya, hakkın ve hakikatin, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğinin gün yüzünde olmasına razı olmayanlar var ya, gündemden kaldırılması için uğraşanlar var ya, olmasın, bitsin, yok olsun dercesine çaba sarf eden, uğraşanlar var ya, işte onların hepsi, tümü, ancak onlar inkar ederler. Yani inadına inkar ya da bilmeziye inkar. Ama istemeden, istemedikleri için inkar ediyorlar. Demek ki biz güzel anlatınca kitabı tanıyanlar iman edecekler. Ama her şeye rağmen inkar edenler de olacak. Asr-ı saadete dönelim. Biz aleyhissalatü vesselam gibi insanlara din anlatınca kimi anlatacağız? Önce erkeğe, ama önce kadına, hayır önce çocuğa, olur mu? Önce köleye, önce zengine, önce özgüre, önce akrabaya, önce yakına, önce uzağa, önce bizim kabileden, önce başka kabileden olana. Öyle olmamış mı? Önce inanan dört kişiyi düşünün. Ebu Bekir, Hatice, Ali ve Zeyd radıyallahu teala anhum ecmain. Bütün insanlığın örneği yok mu bu dört kişide? Ebu Bekir, Hatice, Ali ve Zeyd radıyallahu teala anhum ecmain. Evet, düşünün yeniden. Ya kadın ya erkektir. Ya büyük ya küçüktür. Ya özgür ya köledir. Ya zengin ya fakirdir. Ya bizim aileden ya dışarıdan. Ya bizim kabileden ya başka kabiledendir. Öyle değil mi? Hatta belki renk olarak bile, ya da kan grubu olarak bile, ya da tavır ve davranış olarak bile bu insanlar galiba bütün insanlığın nüvesi, örneğidir. İşte biz herkese din anlatınca peygamber gibi, ama sonunda dört model baba çıkıyor karşımıza. Ya Bekir'in babası gibi hemen Müslüman olanlar, Ebu Bekir Efendimiz, Allah razı olsun. Ya Süfyan'ın babası gibi 20 sene Müslümanlara kan kusturduğu halde, Bedir ondan dolayı çıkmış, Uhud'da o reisken, ama sonunda Müslüman oluyorlar, Ebu Süfyan radıyallahu anh gibi. Ya Talib'in babası gibi hep sevmiş kimileri, hep desteklemiş, hiç engel olmamış, hem ne kadar sevmiş, bütün varları yoklarıyla fedakar olmuşlar, ama sonunda Müslümanız diyememişler, başta ortada da demedikleri gibi, Ebu Talib gibi. ya da başta düşman, ortada düşman, sonda düşman, kenarda köşede her zaman, her an düşman ölünceye kadar öyle gitmişler, cehaletin babası yani Ebu Cehil gibi. Ne dersiniz? Hayat böyle değil mi? İnsanlardan kimileri iman edecek ama kimileri inkar edecek, kahrolmak yok. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Çünkü sen bütün bunları Allah'tan alıyorsun. Sen Allah'tan öğreniyorsun. Allah sana söylüyor, sen onları algılamış, uygulamış olarak insanlığa öğretiyorsun. Bunu böyle bilsinler değilse, farkında değiller mi? Sen bundan önce bir kitap okumuş değildin. Sen okur yazar değildin. Sen sağ elini kalemde kullandın mı hiç? Senin yazı yazdığını gördüler mi peygamber olmadan önce? İzen lartâbel mubtilûn. Zaten öyle bir şey olsaydı çoktan, yani tabir yerindeyse, tefekkür oynatırlardı Müslümanları kendilerince. Aa, sizin peygamber dediğiniz adam kendisi uyduruyor, siz de ona uyuyorsunuz derlerdi. Peki, yani herhangi bir peygamberin okur yazar olması onun kabullenilmesine engel mi? Yok, peygamberimiz için Allah böyle bir yöntem belirlemiş. Yani son peygamberi, kendisine Kur'an gönderilecek peygamberi, ahir zaman, ahirete kadar devam edecek hayatın peygamberini okur yazar olmayan biri olarak seçmiş. Toplumsal baskılardan, etkinlik ve egemenliklerden, tüm kültürel etkinliklerden uzak, işte öyle birisi seçmiş. Arabistan'da öyle bir hayatın insanı olarak onu uygun görmüş, ona peygamberlik vermiş. Değilse, yani daha önceki dönemlere ait peygamberleri düşünüyoruz, farklı açılardan farklı seçimler olmuş onlara da. Mesela Aleyhissalatü Vesselam için en enteresan bir yönü 40 yaşında peygamber olması. Peki söyleyin, insanlar hep 40 yaşına kadar olgunlaşacaklar da ondan sonra? Hayır, bir önceki peygamber İsa Aleyhisselam doğunca peygamber olmuş. Ya da efendim babası doğmadan ölmüş ki etkisinde kalmasın, öyle olmasın diye. E peki ama söyleyin, Süleyman Aleyhisselam'ın babası vardı. Ya da Yusuf Aleyhisselam'ın babası, Yakup Aleyhisselam'ın babası ya da İshak Aleyhisselam'ın babası da vardı ve peygamberdi. Ne diyorsunuz? Öyleyse her peygamberin kendisine özgü bir ortamı olacaktır. Peygamberimiz için bir kural: وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Sen bir kitap, sen bir yazı, sen bir yazgı onun peşinde olmadın hiç. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Elinle de yazmıyordun. Gücün kuvvetin buna yetmiyordu, bilmiyordun. Sen yazı yazmayı bilmezdin. Sen okuma yazmaktan habersizdin. Farkında değil misin? İnsanlar bilmiyorlar mı bunu? İzen lartâbel mubtilûn. Eğer birine tahsile gitseydin, birinden bir şeyler okusaydın, Zend Avestalar mı? Ya da Tevratlar, İnciller mi? Ya da neyse, Buda'nın veya Konfüçyüs'ün kitapları mı? Hangisi ise, sen birilerinin dinsel metinlerini okumuş olsaydın, sana o anlamda itiraz edeceklerdi iptal ehli, batılcılar, öyle mi? Başka türlü de anlayabilirsiniz. Yani, sen bu kadar açık ayan beyan, masumken, korunmuşken, sen mutlak peygamberken, bütün ayetler, alametler ve işaretler buna delilken, insanlar şüphe etmek için bir şeyler arıyorlar da, yani her şeye rağmen itiraz edecekler ya, her şeye rağmen karşı gelecekler ya, yine de o zaman bir şeyler bulabildiklerini zannedecekler. Hayda, onun üzerine yükleneceklerdi. Yok, olmaz öyle şey. Sana bu konuda falan akıl verdi, sen filandan öğrendin diyeceklerdi. Olur mu öyle şey? Hayır, bu kitap Allah'tan, bu ayan beyan, ama inanmak isteyen yine de inanmıyor. Çünkü bel huve ayatun beyinat fi sudurillezine utul ilm. Bu işin ilmine sahip olanlar İçlerinde bilirler ki, ruhlarında duyarlar ki, bütün benliklerini sarmıştır ki, bunlar açık, anlaşılır, ayan beyan ayetler, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğine götüren ayetler bunlar. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Bu kadar açık, bu kadar ayan beyan ayetleri ancak zalimler inkar eder. Yani zalim olanlardan başkası niye inkar etsin ki? Buna göre, Allah'ın ayetleri ancak zalimler tarafından, bu 49. ayette, 47. ayette de kafirler tarafından inkar edilir deniliyorsa, Demek ki ayetleri inkar edenler, küfredenler, reddedenler, yok sayanlar hem zalimdir hem de kafirdir. Zaten böyle bir zulüm tarifi, böyle bir küfür tarifi ancak Kur'an atmosferinde geçerli olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.